Yedinci kaset, birinci yüz. Biliyorum. Kontes, kocama istediğimi yaptırırım sanıyor ama aldanıyor. Elimden gelen bir şey yok. Sonra kocamın işlerine hiç karışmak istemem. Ama kontes de sizin hatırınız için bu kuralı bozarım elbet. Neymiş mesele? Siyasi cezaevinde bir genç kız var. Hem hasta hem suçsuz zavallı. Adı ne? Şuştova. Lidya Şuştova. Mektupta da yazılı zaten. Mariette arabaya binerken, "Peki, elimden geleni yaparım, merak etmeyin," dedi. Yumuşak yastıkların üstüne oturup şemsiyesini açtı. Gülümseyerek Nehludov'a baktı. Bu gülümseyişin gücünden pek emin bir hali vardı. "Yine gelin ama bu kez iş için değil," dedi. Sonra oyun bitmiş de perde iniyormuş gibi şapkasının vualetini indirdi. Arabacıya, "Hadi gidelim artık," dedi. Dimitri şapkasını çıkardı. Arabanın cins atları ufacık nallarıyla kaldırım taşlarını dövdüler. Araba da yolun girintili çıkıntıları üzerinde hafif hafif sallanarak uzaklaştı. Mariette'le birbirlerine nasıl gülümsediklerini düşünürken Dimitri kendi kendine başını salladı. "Biraz daha kendini koyuversen yine bu yaşantıya kapılıp gideceksin," diye söylendi. Hiç saygı beslemediği insanlardan iyilik istemek zorunda kaldığı için yine isyana benzer bir şey, kuşkuyu andıran bir duyguya kapıldı. Boş yere sağa sola koşmamak için gideceği yerlerin bir listesini yaptı. Önce senatoya gitti. Onu geniş bir salona aldılar. Her yanda çok sayıda şık giyinmiş, nazik tavırlı memurlar vardı. Katyusha Maslova'nın temiz dilekçesinin geldiğini, bunu senatör Wolf'un inceleyeceğini, davanın raportörlüğünü de onun yapacağını kendisine söylediler. Nitekim eniştesi de ona yine bu senatör Wolf için bir tavsiye mektubu vermişti. Kendine bu bilgileri veren görevli ekledi. "Maslova davası bu haftaki toplantıya pek yetişmez ama siz istemde bulunuyorsanız belki de dosya gelecek çarşamba incelenir." Prens, başka bir takım şeyleri öğrenmek için beklerken burada da genç Kamenski'nin ölümüne neden olan düellodan söz edildiğini işitti. İlk kez olarak da burada bu iş hakkında ayrıntılı bilgi edinmek olanağını buldu. Bütün Petersburg bu işe çok yakın ilgi gösteriyordu. Olay bir birahanede başlamıştı. Subaylar hem istiridye yiyorlar hem de her zaman olduğu gibi içki içiyorlardı. İşlerinden biri, Kamenski'nin subayı olduğu alay için aşağılayıcı bir takım imalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Kamenski ona, "Yalancı," demiş, subay da Kamenski'ye tokat atmıştı. Ertesi gün düello etmişler, Kamenski karnından bir kurşun yemiş, 2 saat sonra ölmüştü. Katille düello tanıkları tutuklanmışlardı. Şimdi hapiste bulunuyorlardı ama 2 haftaya kadar salıverecekleri söyleniyordu. Dimitri Nehludov daha sonra çok sözü geçer bir görevli olan Baron Vorobiev'i görmek için dilekçe komisyonuna gitti. Baron devlet malı bir yapıda, görkemli bir dairede oturmaktaydı. Kapıcı ile uşak ters bir tavırla ona, "Kendisini kabul günlerinin dışında göremezsiniz," dediler. "Zaten bugün Çar Hazretleri'nin huzurlarına kabul olunacak. Yarın da başka bir rapor götürmek için yine saraya girecek." Dimitri tavsiye mektubunu bıraktıktan sonra senatör Wolf'u görmeye gitti. Wolf sofradan yeni kalkmıştı. Adet üzere hazım işini kolaylaştırmak için bir yaprak sigarası tüttürerek çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Dimitri'yi de burada kabul etti. Konuğunu nazik, biraz da alaycı bir gülümsemeyle karşıladı. Adeti böyleydi zaten. Kendini herkesten daha yüksek görüyordu. Üstelik nazikti de. Dolaşmasına ara verdi, Dimitri'yi selamladı, mektubu açıp okudu. "Buyurun oturun. Yalnız ben yine odada dolaşacağım izninizle," dedi. Sonra ellerini ceketinin ceplerine sokarak hafif ve çelik adımlarla geniş çalışma odasında dolaşmaya başladı. "Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum," diye ekledi. "Kont Ivan'ın isteğini yerine getireceğime ayrıca seviniyorum elbet." Dimitri, "Sizden şunu rica edecektim," dedi. "Dava ne kadar çabuk incelenirse o kadar iyi olacak. Hükümlü Sibirya'ya gidecekse bir an önce gitsin bari." Wolf, "Evet biliyorum," dedi. "Nijni'ye kalkan ve ilk vapurlardan biriyle gitsin istiyorsunuz yani. Hükümlünün soyadı neydi?" "Maslova." Wolf masaya yaklaşarak bir dosyanın içinde başka kağıtlar arasında duran bir kağıda baktı. "Evet tamam, Maslova," dedi. "Arkadaşlara da söylerim bunu. Dosyayı çarşambaya inceleyeceğiz." "Avukatıma da bu şekilde telefon edeyim mi?" "Ya, avukatınız da var demek." "Pek gerek de yoktu ya, Ama madem tutmak istemişsiniz, öyle olsun varsın. Dmitri Nehludov, temyiz nedenleri belki yetersiz görülecektir, dedi. Fakat dosyaya bir göz atılınca, mahkumiyet kararının bir anlaşmazlık yüzünden verildiği hemen anlaşılacaktır. Wolf yanıt verdi. Evet, evet, olabilir. Ama senato işin esasıyla uğraşmaz. Yasanın yorum ve uygulanış biçimini denetler. Ama bu olağan dışı bir iş gibi geliyor bana. Biliyorum, biliyorum. Bize gelen davaların hepsi olağan dışıdır zaten. Ama gerekeni yaparız, merak etmeyin. Petersburg'a seyrek geliyorsunuz galiba. Kamenski'nin başına gelen korkunç işi duydunuz değil mi? Çok iyi bir gençti. Annesinin tek evladıydı. Annesinin hali pek işler acısı şimdi. Senatör bütün Petersburg'da bu konuda söylenen sözleri kelimesi kelimesine yeniledikten sonra zile bastı. Dmitri izin istedi. Wolf elini uzatırken, "Bir gün öğle yemeğine buyurun," dedi. "Ama rahatsız olmazsınız elbet. Bu çarşambaya buyurun örneğin. Aynı zamanda size olumlu bir yanıt da veririm inşallah." Artık epey geç olmuştu. Onun için Dmitri doğru teyzesinin evine gitti. Kontes Katerina Çarskaya'nın evinde akşam yemeği saat 7:30'da yeniyordu. Yemekler de, şaraplar da pek nefis türdendi. Geniş, aydınlık mutfakta Fransız bir aşçıbaşı çalışıyordu. Yanında iki yamağı vardı. Hepsi beyazlar giyinmişlerdi. Sofrada 6 kişiydiler. Kontla Kontes, hassa kıtasında subay olan oğulları Prens Dmitri Nehludov, Kontes'in Fransız nedimesi, bir de Kont'un köyünden gelmiş olan başkahyası. Burada da söz döne dolaşa düello konusuna geldi. Sofradakilerin kimisi ölene acıdı, kimisi de üniformasının onurunu korumak için Kamenski'yi düelloda öldüren subaya hak verdi. Yemekten sonra büyük salona geçtiler. Burada sanki bir konferans toplanacakmış gibi büyük bir masanın çevresine sandalyeler dizilmişti. Ayrıca konferansçı için bir koltukla bir de küçük masa vardı. Bu küçük masanın üstünde sürahiyle su duruyordu. Çok geçmeden davetliler konuşmacı Kiesvetter'in sözlerini dinlemek için birer ikişer gelmeye başladılar. Peronun önüne çok şık arabalar dizilmişti. Görkemle döşenmiş olan salonda ipekliler, danteller, kadifeler giymiş takma saçlı, ince belli hanımlar oturuyordu. Bunlar arasında asker ve sivil erkeklerle ikisi kapıcı, biri bakkal, biri uşak, biri arabacı olmak üzere 5 tane halk adamı vardı. Tıknaz, kır saçlı bir adam olan Kiesvetter İngilizce konuşuyordu. Gözlüklü, zayıf bir genç kız da onun söylediklerini anında ve doğru olarak Rusça'ya çevirmekteydi. Günahlarımız öyle büyük, bunların ağır biçimde cezalanacağı da öyle kuşkusuz ki bu cezayı bekleyerek yaşamak olanaksızdır, diye söze başladı. Sevgili kardeşlerim, yalnız kendimizi, kendi hayatımızı, yaşayış ve davranış tarzımızı düşünelim. Rahim ve şefik olan Tanrı'yı nasıl da öfkelendiriyor, Hazreti İsa'ya nasıl da acı çektiriyoruz? İşte o anda günahlarımızın bağışlanamayacağını, bizim için hiçbir kurtuluş yolu olmadığını, hepimizin halinin kötü olduğunu anlayacağız. Ağlamaklı ve tetrek bir sesle konuşarak ekledi. Bizi sonsuz azaplar bekliyor. Nasıl kurtulmalıyız? Bu korkunç cehennem ateşinden kendimizi nasıl kurtarmalıyız kardeşlerim? O ateş ki daha şimdiden bacayı sarmıştır ve bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Bir süre sustu. Yanaklarından sahici yaşlar akmaktaydı. 8 yıla yakın bir zamandan beri vaazının burasına gelince, ki en çok bu bölümü seviyordu, boğazına bir şey tıkanıyor, burnu karıncalanıyor, gözünden yaşlar dökülüyordu. Bu yaşlar duymakta olduğu coşkuyu daha da artırmaktaydı. Salonda hıçkırıklar işitiliyordu. Kontes Katerina Çarskaya bir masanın yanında oturmuştu. İri omuzları sinirli sinirli sarsılıyordu. Dinleyiciler arasında bulunan arabacı şaşkın, korkmuş bir haldeydi. Vaize aptal aptal bakıyordu. Dinleyicilerin çoğu kontesinkine benzer tavırlar takılmışlardı. Senatör Wolf'un kızı da oradaydı. Babasının tıpkısıydı. Son modaya göre giyinmişti, diz çökerek ellerini yüzüne kapamıştı. Vaiz birdenbire başını kaldırdı. Yüzü tıpkı sevinç ifade etmek isteyen aktörlerin yüzleri gibi bir gülümseyişle aydınlandı. Tatlı, yumuşak bir sesle sözlerini sürdürdü. Bununla birlikte yine de kurtuluş çaresi vardır. Kolay, mutlu bir çaredir bu. Bu kurtuluş, Tanrı'nın biricik oğlunun, yani Hazreti İsa'nın, bizim için dökmüş olduğu kandır. Bizim yerimize o kendini kurban etmiştir. Sesi yine ağlamaklı bir hal aldı. İşte sizleri kurtaracak olan onun çektiği acılardır. Onun döktüğü kandır sevgili kardeşlerim. İnsanlığı kurtarmak için tek evladını feda eden Tanrı'ya hamd edelim. Onun kutsal kanı... Prens Nehludov'un içini derin bir tiksinti duygusu kapladı. Yavaşça yerinden kalktı, ayaklarının ucuna basa basa dışarı çıkıp odasına gitti. Ertesi sabah Dmitri Nehludov henüz giyinmiş, aşağıya inmeye hazırlanıyordu ki bir uşak kendisine Moskova'daki avukatının kartını getirdi. Avukat kendi işleri için Petersburg'a gelmişti. Maslova davası o günlerde görülecekse bunda da bulunmak istiyordu. Bu hesapça Dmitri avukata telgraf çektiği sırada o da kalkıp Petersburg'a gelmişti. Dmitri duruşma gününü ve senatörün adlarını söylediği zaman avukat gülümsedi. "Üçü de ayrı birer tiptir bunların," dedi. "Wolf, Petersburglu memur tipidir. Skovornikov, bilgin hukukçu tipidir. Üçüncüsü de becerikli hukukçu tipidir. Ama bence üçünün içinde en ilgi çekeni de odur. Bütün umutlarımızı ona bağlamalıyız. Dilekçe komisyonundaki iş ne oldu?" "Baron Vorobiev'i görmeye bugün gideceğim. Çünkü dün kendisiyle görüşemedim." "İyi öyleyse, birlikte çıkalım. Ben sizi götürürüm oraya." Çıkacakları sırada bir uşak Dmitri'ye bir mektup verdi. Mektup Mariette'den geliyordu, şöyle demekteydi: "Hatırınız için kurallarımı bozdum. İlgilendiğiniz hanım için kocama ricada bulundum. Söylediğine göre o hanımın hemen serbest bırakılması mümkünmüş. Kocam da bunun için kumandana yazdı. İş dışında yapacağınız ziyareti bekliyorum, selamlar. M." Dmitri avukata: "Ne dersiniz bu işe?" dedi. "Korkunç bir şey değil mi? Kadıncağız tam 7 aydır hapiste yatıyor. Hiçbir suçu yok oysa. Tek söz söyleyince de onu serbest bırakıyorlar. Hep böyledir bu. İstediğinizi elde ettiniz ya, ona bakın siz." "Elde etmesini ettim ama kazandığım başarıdan da üzülüyorum doğrusu. Ne iş bu ya Rabbi? Ne diye hapiste tuttular onu öyleyse?" "Vallahi bu işi çok kurcalamasanız daha iyi edersiniz. Neyse, gelin de gidelim artık." Peronun önünde çok şık bir araba duruyordu. Avukat arabacıya adresi verdi. Güçlü atlar onları çabucak Baron Vorobiev'in evine götürüverdiler. Baron evdeydi. Girdikleri odada genç bir memur vardı. Ayrıca iki hanım da oturmuş bekliyorlardı. Genç memur Dmitri'ye yaklaşarak, "Adınız?" diye sordu. Prens adını söyledi. "Evet, baron sizden söz etmişti. Bir dakika lütfen." Sonra bir kapıdan girip kayboldu. Çok geçmeden de yaz giysileri giymiş, ağlamakta olan bir kadınla dışarı çıktı. Kadıncağız ağladığı görülmesin diye uzun kemikli parmaklarıyla şapkasının buruşmuş peçesini indirmeye çalışıyordu. Genç memur Dmitri'ye dönerek, "Buyurun," dedi. Sonra hafif adımlarla yazı odasının kapısına yaklaşıp açtı, konuk geçsin diye de kenara çekildi. Prens içeri girince redingot giymiş, orta boylu, kısa saçlı, tıknazca bir adam gördü. Adam kocaman bir masanın başına oturmuş, neşeli bir tavırla önüne bakıyordu. Kırmızı yüzündeki bıyığı ile beyaz sakalı daha da belirgin bir biçimde göze çarpmaktaydı. Dmitri'yi görünce yüzünde iyicil bir gülümseyiş belirdi. "Sizi gördüğüme pek sevindim," dedi. "Annenizi çok eskiden tanırdım. Sizin de çocukluğunuzu, subaylığınızı bilirim. Oturun bakalım da anlatın, ne gibi bir yardımım dokunabilir size?" Prens Nehludov Fedosya'nın öyküsünü anlatırken o da beyaz kısa saçlı başını salladı. "Evet, evet, anladım. Çok iyi anladım. Gerçekten de pek dokunaklı bir öykü bu. Af dilekçesi verdiniz mi?" Prens dilekçeyi cebinden çıkararak, "Buyurun, dilekçe hazır," dedi. "Yalnız bu işe özel bir ilgi göstermenizi rica edeceğim sizden." Baron yüzüne sevimli bir hava vermeye çalışarak, "Dilekçe hazır demek ha?" dedi. "Çok iyi ettiniz getirdiğinize. Kendi elimle vereceğim onu. Gerçekten de çok acıklı bir iş. Kadın toydu, çocuktu henüz demek. Kocası ona karşı sert davranmış, bu yüzden de kadın kocasından soğumuş olacak. Ama bakın, zamanla birbirlerini yine sevmeye başlamışlar. Evet, evet, dava hakkındaki raporu gereği gibi yazarım, merak etmeyin." Kont Ivan Charsky bu iş için Çariçe'ye de ricada bulunacağını söylemişti bana. Dmitri bu sözleri söyler söylemez baronun yüzü değişiverdi. "Siz dilekçeyi kaleme verin, ben gereğini yaparım," dedi. O sırada genç memur yine içeri girerek barona, "O hanım size bir şey daha söyleyecekmiş," dedi. "Çağır gelsin. Bilemezsiniz azizim, ne çok dert dinleriz burada. Hepsine çare bulabilsek bari. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte." Kadıncağız içeri girdi. Sizden onun kızını vermesini önleyin diye rica edecektim. Unutmuşum. Yoksa, dedi, gerekeni yapacağım demiştim ya size. Tanrı aşkına yapın bunu baron. Bir anneyi kurtarmış olacaksınız. Sonra da baronun elini yakaladığı gibi öpmeye başladı. Baron, gereken her şey yapılacaktır, merak etmeyin, dedi. Hanım dışarı çıkınca Dimitri izin istemek için ayağa kalktı. Baron ona da, elimizden gelen her şeyi yapacağız, dedi. Gerekirse Adalet Bakanlığı ile de ilişkiye geçeceğiz. Onlar bize yanıt verecekler. O zaman biz de ortaya çıkan olanaklara göre davranacağız. Dimitri dışarı çıktı. Burada da memurların çokluğuna şaşırmaktan kendini alamadı. Petersburg'daki tutukların yazgısı yaşlı bir generalin elindeydi. Bu general bunamaya yüz tutmuştu. Göğsü nişanlarla doluydu. Bu nişanları Kafkasya'da özgürlüklerini, yuvalarını, ailelerini savunan bin kadar yerliyi öldürttüğü için kazanmıştı. Polonya'da Rus köylerini alet ederek epey zulümler yapmıştı. Sonunda ona bu işi vermişlerdi. Böylelikle hem bol para alıp rahat bir dairede oturuyor, hem de şan şeref kazanmış oluyordu. Yukarıdan aldığı emirleri harfi harfine yerine getirmekteydi. Başlıca görevi kadınlı erkekli siyasi mahkumları kalelerde mahpus tutmaktı. Bunu o biçimde yapıyordu ki mahpusların yarısı 10 yıl içinde ölüp gidiyordu. Kimisi de deliriyor ya da verem oluyordu. Kimileri ise açlık grevi yaparak ya da damarlarını bir cam parçasıyla keserek canlarına kıyıyorlardı. İçlerinde kendilerini diri diri yakanlar bile vardı. Yaşlı general bütün bunları biliyordu ama aldırmıyordu. Kendisi emir kuluydu ne de olsa. Verilen emirleri yerine getiriyordu ya, bunların sonuçlarıyla ilgilenmezdi artık. Kurallara uygun olarak haftada bir siyasi mahkumları denetleyip onlara, "Benden istediğiniz bir şey var mı?" diye soruyordu. Hepsini sakin bir tavırla dinliyor, tek söz söylemiyor ve dileklerin hiçbirini yerine getirmiyordu. Bunların hiçbiri nizamlarla bağdaşmamaktaydı çünkü. O gün general karanlık bir odada bir masanın başına geçip oturmuştu. Karşısında da genç bir ressam oturmaktaydı. Bu ressam generalin mahiyetindekilerden birinin kardeşiydi. Bir kağıt parçasının üzerinde bir fincan tabağını döndürmekle meşguldü. Generalle genç ressam parmaklarını birbirlerine kenetlemişler, ellerini bu tabağın üstünde tutuyorlardı. Tabak, alfabenin bütün harflerinin yazılı olduğu o kağıdın üzerine gidip gelmekteydi. Tam o sırada uşak görevi yapan emir erlerinden birisi içeri girerek ona Prens Nehludov'un kartını uzattı. Böyle önemli bir iş sırasında rahatsız edildiği için generalin suratı asıldı. Bir dakika kadar hiç ses çıkarmaksızın durduktan sonra kartı aldı, gözlüğünü takıp üzerindekileri okudu. Sonra emir erine, "Benim odaya götür onu," dedi. Kendisi de kalkıp çalışma odasına gitti. Dimitri'ye, "Görüştüğümüze pek memnun oldum," diyerek ona masasının yanında bir koltuk gösterdi. "Çok mu oldu Petersburg'a geleli?" diye sordu. Dimitri Nehludov, "Birkaç gün oldu," karşılığını verdi. Sonra hemen konuya girdi. "Sizden bir ricam var generalim." "Buyurun, söyleyin bakalım. Size bir yardımım dokunabilirse çok memnun olurum." "Yalnız generalim, dileğimi yersiz bulursanız beni mazur görmenizi rica edeceğim. Ben sadece bu dileği size ulaştırmak zorundayım." "Neymiş sorun?" "Efendim, sizin mahpuslar arasında Gurkeviç adında birisi var. Annesi onu görmek, hiç değilse ona kitap göndermek istiyor." General gözlerini kapayıp biraz düşünüyormuş gibi yaptıktan sonra "Hım," dedi. "Benim elimde olan bir şey değil bu. Ziyaretlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte yazılı. Yönetmeliğin izin verdiği her şey de yapılabilir. Kitap meselesine gelince, orada bir kitaplığımız var. Mahpuslara okunmasına izin verilmiş olan kitapları zaten veriyoruz." "Evet ama onun teknik kitaplara ihtiyacı var. Öğrenimini hapiste olsun devam etmek istiyor." "Yok canım, inanmayın bu laflara. Öğrenime devam filan için değil, sırf çevreyi rahatsız etmek için isterler bu kitapları." "Evet ama generalim, mahpuslar da insan nihayet. Acıklı bir durumda bulunuyorlar. Vakit geçirmek için çare ararlar elbet. Hallerinden hep sızlanır onlar. Biz hepsini biliriz. Burada bir takım rahatlıklara sahiptirler ki dışarıdaki cezaevlerinde zor bulurlar bunu. Evet, eskiden koşullar oldukça sertti ama şimdi onlara elden geldiğince iyi davranıyoruz. Biri et olmak üzere 3 kap yemek yerler. Pazar günleri ayrıca tatlı veririz. Keşke her Rus onlar gibi yemek yiyebilse." Generalin çenesi açılmıştı bir kez. Mahpusların yersiz dileklerini ve nankörlüklerini belirtmek için şimdiye değin sakız gibi ağzında çiğnemiş olduğu lafları kim bilir kaçıncı kez yineliyordu. Kitap meselesine gelince diye ekledi. Dinsel kitaplarla eski gazeteler veriyoruz onlara. Kitaplığımız dop dolu ama az okuyorlar. Önceleri ilgilenir gibi oluyorlar. Sonra işin peşini bırakıyorlar. Ha, yazı yazma olanağı da verdik. İsteyene okullardaki gibi bir taş tahta ile bir de tebeşir veriyoruz. Böylece yazı yazarak oyalanma olanağını buluyorlar. Yazdıklarını silip yine yazı yazabilirler. Ama nasıl okumuyorlarsa yazı yazdıkları da yok. Çok geçmeden de sakinleşip şişmanlıyorlar. Dimitri bu adama laf anlatmanın olanaksızlığını hemen kavradı. Yine de kendini zorlayarak ona başka bir işten, Şuştova adındaki kadın mahpustan söz etti. Duyduğuma göre serbest bırakacaklarmış onu, dedi. Şuştova mı dediniz? Şuştova. Hepsinin adını bilemem tabii. O kadar da çok ki mübarekler. Zile basarak başsekreteri çağırdı. Başsekreter gelip de sorunu öğrenince, Şuştova konusunda henüz hiçbir emir almadık, dedi. General alaylı alaylı gülümseyerek, emir gelir gelmez salıverirsiniz elbet, dedi. Yüzlerine aşık değiliz ki onların. Prens Nehlidoğ içinde yine derin bir tiksinme duygusuyla ayağa kalktı. General güle güle, dedi. Sonra benden size nasihat. Bu mahkumlarla pek düşüp kalkmayın. Bunların hepsinin kesinlikle bir suçu vardır. Hepsi doğru yoldan çıkmış insanlardır. Görevimiz gereği biz gayet iyi biliriz bunu. Dimitri Nehlidoğ derin derin içini çekerek yerlere kadar eğildi ve generalin bir deri bir kemik kalmış elini sıktıktan sonra odadan çıktı. Arabacısı onu görünce kalenin kapısından içeri girdi. Aman efendi, dedi. Burası ne iç karartıcı yer. Az daha sizi beklemeden çekip gidecektim. Dimitri, evet gerçekten de iç karartıcı, dedi. Bir yandan serin havayı ciğerlerine çekerken, öbür yandan da gökyüzünde ilerlemekte olan kurşuni bulutları, sandallarla vapurların Neva Nehri üzerinde bıraktıkları gümüşü izlere baktı. Bu yüzden de içi derin bir ferahlıkla doldu. Ertesi gün senatoda Maslova davasının duruşması vardı. Prens Nehlidoğ da kalkıp oraya gitti. Senato sarayının önünde avukatıyla karşılaştı. Birlikte ikinci kata çıktılar. Avukat buranın girdisini çıktısını bildiği için soldaki bir kapıya yaklaştı. Bir odaya girerek pardüslerini çıkardılar. Hademe onlara, bütün senatörler içerideler, dedi. Frak giyip beyaz gravat takmış olan Fanarin, kendinden emin, neşeli bir tavırla bitişik odaya girdi. Burada sağda bir dolapla bir masa, solda da sarmal bir merdiven vardı. O anda merdivenden bir memur iniyordu. Odada ayrıca ak saçlı, saygıdeğer görünüşlü ufak tefek bir ihtiyar vardı. Yanında iki odacı durmaktaydı. İkisi de çok saygılı bir tavır takınmışlardı. Ak saçlı ufak tefek adam dolaba doğru ilerleyerek içinde kayboldu. O sırada Fanarin kendisi gibi frak giyip beyaz kravat takmış bir arkadaşına rastladı. Ve onunla ateşli ateşli konuşmaya başladı. Beri yandan Nehlidoğ da hazır bulunanlara bakıyordu. Bunlar ikisi kadın olmak üzere 15 kişi kadardı. Kadınlardan genci gözlük takmıştı. Yaşlısının saçlarına kır düşmüştü. Görülmekte olan dava yayın yolu ile hakaret davası olduğundan her zamankinden daha çok dinleyici vardı. Bunların çoğu da gazeteciydiler. O sırada mübaşir Fanarin'e yaklaşarak, "Siz hangi dava için geldiniz?" diye sordu. Elindeki kağıda avukatın Maslova'yı savunmakta olduğunu not ettikten sonra uzaklaştı. O sırada dolabın kapısı açıldı. İçinden deminki ufak tefek ak saçlı ihtiyar çıktı. Az önce sırtında bronz bir giysi vardı, şimdi ise sırmalı, pırıl pırıl bir cübbe giymişti. Fanarin Dimitri'ye, "Adı B'dir bunun," dedi. "Çok saygıdeğer bir adamdır." Dimitri'yi demin konuşmakta olduğu avukat arkadaşına tanıttıktan sonra o anda görülmekte olan davadan söz etmeye başladı. Fanarin'e göre çok ilgi çekici bir dava olacaktı bu. Biraz sonra oturum açıldı. Prens Nehlidoğ da kalabalığın ardından toplantı salonuna girdi. Fanarin'le birlikte hepsi parmaklığın arkasındaki dinleyicilere ayrılmış yere oturdular. Mübaşir, "Yargıçlar Kurulu geliyor!" diye bağırınca herkes ayağa kalktı. Senatörler tıpkı mahkemelerde olduğu gibi cübbeleriyle içeri girdiler. yeşil değil de kırmızı ve kenarları sırmalı çuha örtülü masanın başına geçerek yüksek aralıklı koltuklara oturdular. Sonra da doğal tavırlar takınmaya çalıştılar. Senatörler 4 kişiydi. Bunlardan Nikitin başkandı. Tüysüz, dar bir yüzü, mavi gözleri vardı. Wolf dudaklarını sımsıkı kapalı tutuyor, küçük beyaz elleriyle dosyadaki kağıtları inceliyordu. Senatörlerden 3.'sü Skovorodnikov'du. Şişman, hantal, çiçek bozuğuydu. Çok bilgili bir hukukçuydu. Nihayet 4. senatör de B adlı olanıydı. Salona en arkada girmişti. Senatörlerle birlikte zabıt katibiyle savcı da içeri girmişlerdi. Savcı genç, orta boylu, zayıf, esmer yüzlü, kara gözlü bir adamdı. Mahzun bakışlıydı. Sakalsızdı. Sırtına acayip bir cübbe giymişti ama Dimitri'yi 6 yıldır görmemiş olmasına karşın onu hemen tanıdı. Savcı üniversiteden çok iyi arkadaşıydı. Avukata, savcının adı Selenin değil mi? Diye sordu. Evet, neden sordunuz? İyi tanırım onu, çok iyi bir çocuktur. İyi de bir savcıdır, çok bilgilidir. Ona başvurmalıydınız asıl. Vicdanının sesini dinleyeceğine eminim. Dimitri bunu söylerken vaktiyle Selenin'le yaptığı arkadaşlığı, yakın dostluklarını, onun ne namuslu, dürüst, temiz bir insan olduğunu düşünüyordu. Fanarin, şimdi geç de kaldınız zaten, dedi. Ondan sonra da bütün dikkatini görülmekte olan dava üzerinde topladı. Uzun tartışmalardan sonra kurul görüşme odasına çekildi. O sırada mübaşir yine Fanarin'e yaklaşarak, siz hangi dava için gelmiştiniz, diye sordu. Söyledim ya işte, Maslova davası için. Tamam, davaya bugün bakılacak. Yalnız ne yani? Bu dava gizli oturumda görülecekti. Onun için senatörlerin karardan sonra görüşme salonundan çıkacaklarını pek sanmıyorum ama yine de haber vereyim bir. Bunu diyerek mübaşir elindeki kağıda yine bir şeyler yazdı. Gerçekten de senatörlerin ilk davaya ilişkin kararlarını bildirdikten sonra Mastova'nınkiyle birlikte tüm öteki davaları görüşme salonundan çıkmaksızın görmek niyetinde oldukları anlaşıldı. Böyle yaparlarsa sigaralarını tütürüp çaylarını içmeye de olanak bulacaklardı. Senatörler görüşme masasının başına oturur oturmaz Wolf ayağa kalktı, kararın niçin bozulması gerektiğini ateşli bir dille anlattı. Başkan Nikitin o gün pek tersliği üstündeydi. Deminki açık oturumda zaten bu dava hakkındaki kararını vermişti. Onun için konuşmaları dinlemiyordu. Kendi düşüncelerine dalıp gitmişti. Wolf'tan sonra B söz alarak tatlı, hoş bir sesle birkaç sözcükle davanın dayanaksız olduğunu çok inandırıcı biçimde anlattı. Skovorodnikov Wolf'un karşısına oturmuştu. B sözünü bitirir bitirmez, ''Yasal dayanaklar varsa ben kararın bozulmasından yana oy kullanacağım.'' dedi. Fakat yasal dayanaklar olmadığını anlayınca o da B'nin fikrine katıldığını söyledi. Başkan da Skovorodnikov'un fikrine katılınca davanın reddine karar verildi. Wolf işin böyle sonuçlanmasına pek kızmıştı. Üstelik herkesin kendini bu işte taraf tutar sandığını düşündükçe öfkesi daha da artıyordu. Onun için aldırmaz bir tavır takınarak bir sonraki davanın dosyasını incelemeye başladı. Bir yandan da senatörler çaylarını getirttiler, sohbete başladılar. O sırada mübaşir içeri girdi, başkana. Avukat Fanarin'le Prens Nehridov Maslova davası görüşülürken hazır bulunmak istiyorlar, dedi. Wolf, roman gibi bir şey bu dava, dedi. Sonra Maslova ile Nehridov arasındaki ilişki konusunda ne biliyorsa hepsini anlattı. Senatörler çaylarıyla sigaraları içip söyleşileri bitirdikten sonra yine duruşma salonuna geçtiler. Bir önceki davaya ilişkin kararlarını dinleyicilerin yüzüne karşı bildirdikten sonra Maslova davasına bakmaya başladılar. Wolf ince sesiyle Maslova'nın verdiği temiz dilekçesini uzun uzun anlattı. Bu kez de taraf tutar gibiydi. Kararı bozdurmak istediği açıkça görülüyordu. Başkan Fanarin'den yana dönerek, ''Bir diyeceğiniz var mı?'' diye sordu. Fanarin ayağa kalkarak temiz dilekçesinde ileri sürdüğü bozma nedenlerini bir kez daha anlattı. Davanın ayrıntılarına da girişerek verilen kararın haksızlığını belirtti. Bu sözlerden sonra senatonun vereceği kararın lehte olacağı hakkında hiçbir kuşku kalmıyordu. Nitekim Fanarin de sözlerini utkun bir havayla gülümseyerek bitirdi. Nehludov bu gülümseyişi görünce avukatın başarıdan emin olduğuna inandı. Fakat senatörlerden yana bir göz atınca utkun tavırlar takınıp gülümseyenin yalnız Fanarin olduğunu gördü. senatörlerle savcı gülmek ve utkun tavırlar takınmak şöyle dursun, sıkılmış görünüyorlardı. Şöyle der gibiydiler: konuş bakalım, senden önce de çokları dinledik biz. Bütün bunlar boş laf. Avukat sözlerini bitirip dikkatlerini boş yere çekmeye son verdiği zaman memnun göründüler. Başkan savcıya söz verdi. Selen'in kısa fakat açık ve kesin bir konuşma yaparak temyiz nedenlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü ve kararın bozulmamasını istedi. Bunun üzerine senatörler ikiye ayrıldılar. Wolf kararın bozulmasından yanaydı. İşin iç yüzünü kavramış olan B de bozma yanlısıydı. İlk duruşmada jüri üyelerince yapılan yanlışlığı arkadaşlarına çok canlı biçimde anlattı. Nikit'in her zaman olduğu gibi genel olarak kamu güvenliğinin bozulmaması, her şeyin biçimine uygun olarak cereyan etmesi düşüncesindeydi. Onun için kararın bozulmamasını istiyordu. Bu duruma göre sonuç, Skovornikov'un vereceği oya bağlıydı. O da kararın bozulması aleyhinde oy verdi. Dimitri Nehlidov'un ahlaksal gerekler adına genç kadınla evleneceğini duymuş, buna dehşetli içerlemişti çünkü. Bir genel kadının çevresinde koparılan bu gürültü ve onu savunmakta olan ünlü avukatla Nehlidov'un duruşmada hazır bulunmaları Skovornikov'un pek ağrına gidiyordu. Onun için o da işin ayrıntılarına girişmeksizin sadece temyiz nedenlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü ve başkan gibi kararın bozulması aleyhinde oy verdi. Bunun üzerine temyiz dilekçesi reddedildi. Dimitri Nehlidov bekleme salonuna dönerken, "Korkunç bir şey bu," diye bağırdı. Avukatsa bir takım kağıtları çantasına yerleştirmekle meşguldü. Dimitri, "Böyle apaçık bir işte şekle bağlı kalıyorlar. Dilekçeyi reddiyor diyorlar. Korkunç şey bu doğrusu," diye sürdürdü. Avukat, "İşi ilk önce karıştıran mahkeme oldu zaten," dedi. Dimitri, "Selen'in de red lehineydi," dedi. "Korkunç şey bu, korkunç şey. Ne yapacağız şimdi?" "Çağrı, bir af dilekçesi vereceğiz. Petersburg'da oluşundan yararlanarak kendiniz verin. Ben dilekçeyi hemen yazı veririm size." O sırada ufak tefek senatör Wolf içeri girerek Dimitri'ye yaklaştı. "Ne yapalım Prens Hazretleri, temyiz nedenleri yetersizdi," dedi. Sonra dar omuzlarını silkerek gözlerini yere dikti, uzaklaştı. Wolf'un ardı sıra içeriye savcı Selen'in girdi. Dimitri'nin orada olduğunu duymuştu. Gözleri hüzünlü ifadelerini korurken sadece dudaklarıyla gülümseyerek, "Seninle burada karşılaşacağımı hiç ummuyordum," dedi. "Petersburg'da olduğundan bile haberim yoktu hatta. Ben de senin savcı olduğunu bilmiyordum." Selen'in hüzünlü, kederli gözlerle arkadaşına bakarak sordu. "Senatoda ne arıyorsun sen? Geldiğini haber aldım ama ne işin var burada?" "Vallahi adalet aramaya gelmiştim buraya. Haksız yere mahkum olmuş bir kadını kurtarmak istiyordum." "Kimmiş bu kadın?" "Biraz önce davasına baktınız ya canım." Selen'in anımsayarak, "Ha, Maslova davası mı?" dedi. "Dayanıksız bir dilekçeydi bu." "Söz konusu olan temyiz dilekçesi değil. Ortada suçsuz bir kadın var. Şimdi mahkumiyetini çekmek zorunda kalacak." Selen'in içini çekerek, "Belki öyledir ama," dedi. "Belki değil, kesinlikle böyle bu. Nereden biliyorsun? Ben de jüride üyeydim çünkü. Düştüğümüz yanılgıyı ben de biliyordum." Selen'in düşündü. "Bunu o zaman söylemek gerekirdi," dedi. "Ben yaptım bunu nitekim. Evet ama tutanağa geçirmek gerekirdi. Tutanak da temyiz dilekçesine ekli olsaydı..." Selen'in işi hep başından aşkın olduğu, ayrıca dışarıyla az teması bulunduğu için Dimitri'nin serüveninden haberi yoktu. Nehlidov da bunu fark ederek Maslova ile olan ilişkilerinden ona söz etmemeye karar verdi. "Ama böyle de olsa kararın saçmalığı açıkça görünüyor," dedi. "Senato'nun bunu söylemeye yetkisi yoktur. Senato salt kendi kişisel görüşüne dayanarak mahkemelerin kararlarını bozmaya kalkışsaydı adaleti korumak şöyle dursun, adaletsizlik etmiş olurdu üstelik. Hem sonra bu takdirde jürinin verdiği kararların da hiçbir anlamı kalmazdı. Vallahi bildiğim şey şu Selen'in. Bu kadın tümüyle suçsuz. Onu hak etmediği bir cezadan kurtarmak için son umutta kaybolmuş bulunuyor. En yüksek itiraz merci de yasaya tümüyle aykırı bir kararla onayladı çünkü." Selen'in konuyu değiştirmek için, "Teyzene uğramışsındır herhalde değil mi?" diye sordu. Sonra hafifçe gülümseyerek, "Dün akşam senin geldiğini bildirdi bana. Bir de vaiz mi gelecekmiş ne? O toplantıda bulunayım istedi, dedi. Dimitri, Selen'in konuyu değiştirmesini içerlemişti, ters bir tavırla. Ben toplantıda bulundum ama öylesine tiksindim ki sonuna kadar kalamadım, dedi. Tiksinecek ne var? Bu da dinsel bir duygunun açığa vurulması değil mi? Bence zır delilik derler buna. Selen'in, neyse sonra konuşuruz bunları, dedi. Saygılı bir tavırla yanına yaklaşan mübaşire. Geliyorum, dedikten sonra Dimitri'ye. Görüşelim muhakkak ama evde bulabilecek miyim seni, diye sordu. Sen beni akşamları saat 7'ye doğru hep evde bulabilirsin. O saatte akşam yemeğini yiyorum. Nedashinskaya sokağında oturuyorum. Evinin numarasını da verdikten sonra ekledi. Seninle görüşmeyeli epey oldu hani, biliyor musun? Sonra yine dudaklarının ucuyla gülümseyerek uzaklaştı. O giderken Dimitri, fırsat bulursam gelirim, dedi. Fakat bu kısa konuşma sonunda eskiden kendisine öylesine yakın olan çok sevdiği bu insanın şimdi düşman değilse bile yabancı, anlaşılmaz ve uzak tavırlar takılmakta olduğunu birden anlayıverdi. Dimitri Selenin'i öğrenciyken tanımıştı. O zaman Selenin mükemmel bir evlat, candan bir arkadaştı. Yaşına göre çok sağlam bilgilere sahip bir salon adamıydı. Çok ölçülüydü, yakışıklıydı. Şık giyinmeye meraklıydı. Aynı zamanda çok namuslu, doğru bir insandı. Öğrenimini hiç ukalalığa kaçmaksızın büyük bir kolaylıkla parlak biçimde yapıyor, birinci geliyordu hep. Üniversiteyi bitirince çalışabileceği yerleri bir bir gözden geçirdikten sonra savcı olarak senatoya girmişti. Fakat burada durumundan hoşnut değildi. Nitekim evlenmesi de öyle olmuştu. Toplum yaşamı bakımından ona çok parlak durumda olan bir kız bulmuşlardı. Red yanıtı verirse genç kızı da, bu işe aracılık edenleri de üzmüş olacaktı. İyi bir aileden güzel bir kızla evlenmek gururunu okşuyor, hoşuna gidiyordu sonra. Onun için evlendi. Ama memurluk görevi gibi bu evlilikte de umduğunu bulamadı. İlk çocukları doğduktan sonra karısı başka çocuk istememiş, çok şık bir modern yaşam sürmeye başlamıştı. O da ister istemez bu yaşama katılmak zorunda kaldı. Karısı çok güzel değildi ama kendisine sadıktı. Sürdürdükleri yaşam kocasını rahatsız ediyordu. Genç kadın da bu yüzden büyük zahmetlere, yorgunluklara katlanmaktaydı. Fakat yine de bundan vazgeçemiyordu. Selen'in bu yaşam biçimini değiştirmek için çok çabaladı ama kadında bunun başka türlü olamayacağı inancı çok köklü biçimde yer etmişti. Üstelik bu konuda kadının dostları, hısımları da kendisini destekliyorlardı. Kızları kıvırcık, sırma saçlı, çıplak bacaklı küçük bir çocuktu. Fakat hele yetişme biçimi bakımından babasına tümüyle yabancıydı. Selen'in onu böyle yetişmesini istemiyordu çünkü. Karı koca arasında sürekli bir anlaşmazlık, hatta birbirlerini anlamama arzusu hüküm sürüyordu. Yabancılardan gizledikleri nezaket gereği pek ileriye götürmedikleri bir anlaşmazlıktı bu. Onun için aile yaşantısı da Selen'ine pek ağır gelmeye başlamıştı. Evet, evlilikte de umduğunu bulamamıştı. Hep hüzünlü hüzünlü bakması da bunlardan ileri geliyordu işte. Dimitri onda yer etmiş olan bu duyguları sezmiş gibiydi. Eski arkadaşıyla karşılaşmaktan duyduğu ilk sevinçten sonra onun da içinde keder belirlemişti. Onun için yine görüşmek üzere birbirlerine söz verdiler ama Dimitri Petersburg'da kaldığı sürece ikisi de birbirlerini aramadılar. Senato'dan çıktıktan sonra Prens Nehludoğlu avukat yan yana yürüdüler. Avukat arabacısına, sen bizim arkamızdan gel, dedikten sonra yüksek görevler arasında geçmiş olan bir takım yolsuzluklardan söz etti. Bunlar arasında cinsel sapıklık olaylarından tutun da sabahleyin önünden geçtikleri yarı kalmış bir anıtın paralarının cebe indirilmiş olmasına kadar her şey vardı. Cinsel sapıklıktan sanık olan yüksek görevli suçunu itiraf etmiş ama içinden atılacak yerde Sibirya'ya vali atanmıştı. Bir yüksek görevlinin metresi borsada spekülasyon yaparak milyonlar kazanmış, başka bir yüksek görevli karısını satmış, birisi de bu kadını satın almıştı. Sonra avukat, başka yüksek görevlilerin yaptıkları hırsızlıklar, dolandırıcılıklarla ilgili yeni yeni olaylar anlattı. Bunlar cezaevinde sürünecek yerde, devletin çeşitli dairelerindeki koltuklarında yan gelmiş oturuyorlardı. Avukat böyle daha bir sürü öykü biliyora benzemekteydi. Bunları ballandıra ballandıra anlatıyordu. Anlatırken kendi kazandığı parayı tümüyle yasal ve temiz yollarla kazanmış olduğunu da kanıtlamış oluyordu. Fakat Dmitri Nehludov'un son bir öyküyü bitirmesine meydan bırakmaksızın izin alarak evine dönmek üzere bir arabaya atlayıverdiğini görünce pek şaştı buna. Dmitri'nin içini derin bir üzüntü kaplamıştı. En çok şuna üzülmekteydi. Temiz dilekçesinin reddedilmesiyle tümüyle suçsuz olan Maslova'ya verilen o haksız ceza onaylanmış oluyordu. Böylelikle genç adamın onunla evlenme tasarısını gerçekleştirebilmesi daha da güçleşmekteydi. Fakat her yerde hüküm süren kötülükleri avukatın ağzından uzun uzadıya öğrenince üzüntüsü büsbütün artmıştı. Ayrıca Selen'in kötü niyetli, soğuk, düşmanca bakışını da unutamıyordu. Oysa eskiden ne sevimli, ne açık yürekli, ne dürüst çocuktu bu Selen'in. Eve döndüğü zaman kapıcı biraz da küçümser bir edayla ona bir mektup verdi. "Bir kadın geldi, burada yazıp bıraktı bunu," dedi. Mektup Şuştova'nın annesindendi. "Size teşekküre geldim, bulamadım," diyordu. "Kızıma çok büyük iyilik ettiniz, onu kurtardınız. Onun için Vasili adasındaki evimize kadar zahmet etmenizi rica edeceğim. Vera Bogoduhovskaya'nın çıkarı içinde gerekli bu. Size karşı taşkın minnet gösterileri yapacağımızdan korkmayın sakın. Bundan söz bile etmeyeceğiz. Yalnız sizi görmekten hepimiz çok memnun olacağız. Yarın sabah gelebilir misiniz acaba?" Dmitri hala Petersburg'da bu ilk kalışının kendisinde uyandırdığı kötü izlenimin etkisi altındaydı. Onun için herhangi bir işi sonuca vardırmaktan yana hiçbir istek duymuyordu. Moskova'dayken hazırlamış olduğu tasarılar şimdi ona çocukça düşler gibi geliyordu. Nitekim insan yaşamla karşı karşıya gelince bu düşlere de inanmaz olur artık. Ama Petersburg'da bulunduğuna göre tasarılarını gerçekleştirmeyi de görev sayıyordu. O sırada teyzesi Katerina Çarskaya'nın yolladığı bir uşak çıka geldi. "Kontes Hazretleri bir çay içmek için yukarıya kadar zahmet etsinler," diyor, dedi. "Dmitri, geliyorum," dedi. Elindeki mektubu cüzdanına yerleştirdikten sonra teyzesinin yanına çıktı. Bir pencerenin önünden geçerken Mariette'nin arabasının kapının önünde durmakta olduğunu gördü. Birdenbire içinde bir sevinç duydu. Gülümseme isteğine kapıldı. Başında şapkası, sırtında açık renk bir rob olduğu halde Mariette teyzesinin yanına oturmuştu. Elinde bir çay fincanı vardı. Güleç ve güzel gözleri bütün yüzünü ışıldatmaktaydı. Boyuna bir şeyler anlatıp duruyordu. Dmitri salona girdiği sırada öyle komik, aynı zamanda öyle de üstü açık bir şeyler söylemişti ki Dmitri bunun böyle olduğunu onun gülüşünden anladı. Üst dudağı bıyıklı Kontes Katerina Çarskaya bir kahkaha koparmıştı. Gülerken şişman vücudu baştan ayağa sarsılıyordu. Beri yandan da Mariette yüzünde çok fesat bir ifadeyle güleç dudaklarını hafifçe bükmüş, canlı, neşeli yüzünü azıcık yana eğmiş, hiçbir şey söylemeksizin Kontes'i izliyordu. Geçen bir takım sözlerden Dmitri, cinsel sapıklık olayında basılan, sonra Sibirya'ya atanan o yüksek görevliden söz ettiklerini anladı. Mariette bu iş hakkında öyle tuhaf bir söz söylemişti ki, Kontes'in kahkahası bir türlü bitmek bilmiyordu. Kontes iki öksürük gıcığı arasında genç kadına, "Öldüreceksin beni, Allah müstahakını versin senin," dedi. Dmitri ikisini de selamladıktan sonra oturdu. Mariette'in hopbalığı aleyhinde sert bir yargıda bulunmak üzereydi ki genç kadın onu ciddi, biraz da hoşnutsuz halini fark etti. Onun hoşuna gitmek için, nitekim Dmitri'yi gördüğü anda da bu arzuyu duymuştu. Yalnız yüzünün ifadesini değiştirmekle kalmadı, içindeki gizli duyguları bile değiştirmenin yolunu buldu. Hemen ciddileşti. Yaşamdan memnun değilmişçesine kaygılı bir tavır takındı. Sanki ne olduğunu kendisinin de bilmediği bir takım emeller besler gibiydi. Bunu hiçbir ikiyüzlülüğe kapılmaksızın Dmitri'nin o andaki ruh halini gerçekten benimseyerek yapıyordu. Fakat bu ruh hali niteliğini kendisi de bilmemekteydi. Prense yaptığı girişimlerinin sonuçlarını sordu. O da ona senatoda işlerin nasıl ters gittiğini anlattı. Selenin'le karşılaştığını söyledi. İki kadın da birazdan "Ne asil ruhlu adam o!" diye bağırdılar. Selenin'den Petersburg kibar çevrelerinde hep böyle söz edilirdi zaten. Dmitri, "Karısı nasıl şey acaba?" diye sordu. Mariette, "Karısı mı? Vallahi onun hakkında hüküm vermek bana düşmez ama kadın Selen'ini anlamıyor dedikten sonra içten bir acıma edasıyla sordu. Nasıl oldu da Selen'in bozma aleyhinde cephe aldı acaba? İçini çekerek de ekledi. Korkunç şey doğrusu. Çok acıyorum o kadına. Dimitri'nin yüzü asılmıştı. Konuyu değiştirmek için Mariette'nin işi ele alması sayesinde salıverilen Şuştova'dan söz etmeye başladı. Çok teşekkür ederim size, dedi. İşin asıl korkunç yanı şu. Kızın ailesi sesini duyurma olanağını bulamadığı için boşuna acı çekmiş oldu. 7. kaset, 1. yüzün sonu.